Ayrım 8, sayfa 79. Ama şefe iyi bir zamanında yetiştim. Bana ilk karısını ve birlikte Montana'da bir ev yapışlarını anlattı. Onların yaşamının en güzel günleri olduğunu söyledi. Su o kadar berrak ve o kadar soğukmuş ki her içişinizde sanki ağzınız kesiliyor gibi hissedermişsiniz. "Hey Bay Akım," dedi. "Sence insan yaptığı hatalardan gerçekten pişmanlık duyar ve tövbe ederse en mutlu günlerine geri dönüp sonsuza dek orada yaşayabilir mi? Cennet böyle midir?" "Ben de aynen buna inanırım," dedim. Bu bir yalandı ama en ufak bir pişmanlık duymuyordum. Bu konudaki derslerimi daha annemin dizindeyken öğrenmişimdir. Ve İncil'de katiller hakkında söylenenlere inanırım. Onlar için ebedi bir yaşamın olmadığına, onların doğruca cehenneme gittiklerini ve Tanrı Hazreti Cebrail ile mahşer borusunu öttürme emrini verene dek orada işkence gördüklerini düşünürüm. Boru ötünce de kaybolacaklar ve herhalde yok olup gittiklerine de memnun olacaklar. Ancak ne biter baka ne de diğerlerine bu inançlarımdan en küçük bir ipucu bile vermedim. Sanırım yüreklerinde bunu biliyorlardı. Tanrı Kabil'e dedi ki, "Kardeşin nerede? Kanı topraktan bana sesleniyor." Bu sözlerin o sorunu çocuk için pek sürpriz olduğunu da sanmıyorum. Sanırım attığı her adımda o da topraktan Habil'in kanının iniltilerini duyuyordu. Yanından ayrıldığımda şef gülümsüyordu. Belki de Montana'daki dağ evini ve ateşin ışığında yarı beline kadar çıplak uzanmış karısını düşünüyordu. Hiç kuşkum yoktu ki çok kısa bir süre sonra kendisi daha sıcak bir ateşe düşecekti. Koridora çıktım ve Dan bana bir gece önce Percy ile olanları anlattı. Sanırım bunları anlatabilmek için beklemişti. Ben de dikkatle dinledim. Konu Percy olunca hep dikkatle dinlerdim. Ve ben de Dan'e katılıyordum. Percy'nin kendisinin olduğu kadar bizim başımıza da büyük sorunlar açabilecek biri olduğunu düşünüyordum. Dan sözlerini bitirirken yaşlı tuttut kırmızı yiyecek arabasıyla geldi. Araba İncil'den alıntılarla doluydu. Parantez. Tövbekâr ol, Tanrı kullarını yargılayacaktır. Sayılar 32-36. Ve muhakkak ki canınızı alacağım. Tekfin 9-5. Ve bunun gibi neşeli iç acıcı sözler. Bize yiyecek içecek bir şeyler sattı. Dan cebinde bozuk para ararken Stan Watville'i artık göremeyeceğini, o Allah'ın cezası Percy Whitmore'un onu korkutup kaçırdığını söylüyordu. Yaşlı tuttun, oradaki ne öyleyse, dedi. Hepimiz baktık ve işte günün faresi bizzat orada. Yeşil yolun ortasında hoplayıp zıplıyordu. Biraz yaklaşıp duruyor, yağdanlısı gibi minicik gözleriyle çevresine bakınıyor, sonra yine yaklaşıyordu. "Hey fare!" diye seslendi şef. Fare durup ona baktı. Bıyıkları titriyordu. İnanın bana o küçücük şey sanki kendisine seslenildiğini anlamış gibiydi. "Sen bir tür ruh filan mısın?" Bittar bu fareye akşam yemeğinden bir parça peynir attı. Peynir tüm farenin önüne düştü. Tam farenin önüne düştü. Ama Stone Batville ona bakmadı bile. Hücrelere baka baka yeşil yoldan yukarı yürümeye devam etti. Başkan, "Patron Akım," diye seslendi. "Sence bu küçük piç kurusu Wetmore'un burada olmadığını biliyor mu? Tanrı aşkına bence biliyor." Ben de öyle düşünüyordum ama bunu yüksek sesle söylemeyecektim. Harry tuvalette birkaç dakika rahatladıktan sonra hep yaptığı gibi pantolonunu çekerek koridora çıktı ve gözlerini iri iri açıp oracıkta kala kaldı. Tut tut da bakıyordu. Sırıtması yüzünün yumuşak ve dişsiz alt yarısını daha da tatsız bir hale getirmişti. Fare artık her zamanki yeri olan noktada durdu. Kuyruğunu patilerinin üzerine kıvırdı ve bize baktı. Yine çaresiz mahkumlara cezalarını bildiren yargıçlarla ilgili gördüğüm resimleri hatırladım. Hiç bunun kadar küçük ve korkusuz bir sanık olmuş muydu acaba? Gerçek bir mahkum değildi tabii. İstediği gibi gelip gidebiliyordu. Yine de bu düşünce aklımdan çıkmadı. Ve öbür dünyada çoğumuzun Tanrı'nın katına yaklaşırken kendimizi bu kadar küçük hissedeceğimizi ama pek azımızın bu kadar korkusuzca bakabileceğimizi düşündüm. "Vay başıma," dedi Tuttut. "İşte orada koca bir adam gibi oturuyor." Harry, "Sen daha bir şey görmedin Tut," dedi. "Şunu seyret." Göğüs cebine uzanıp yağlı kağıda sarılmış tarçınlı elma çıkardı. Bir parça koparıp yere attı. Kuru ve sertti. Farenin yanından zıplayıp gideceğini sandım ama hayvan tıpkı zaman öldürmek için gelip geçen sineklere vuran bir adam gibi bir patisini uzatıp parçayı yakaladı. Hepimiz şaşkınlık ve hayranlık içinde güldük. Farenin ani yükselen bu seslerden korkup kaçması gerekirdi ama yerinden bile kıpırdamadı. Kuru elma parçasını patileriyle kaldırdı. Bir iki kez yaladı. Sonra başını kaldırıp bize baktı. Sanki fena değil demek istiyordu. Başka ne var? Tut tut arabasından bir sandviç çıkardı. Kağıdı açtı ve bir parça salam kopardı. ''Hiç zahmet etme.'' dedi Dan. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Tuttun. ''Hiçbir fare bir parça ete hayır demez. Sen delirmişsin.'' Ama ben dedenin haklı olduğunu biliyordum. Gelip geçicilerle sürekli burada kalanlar farklıydı. Her nasılsa fare aradaki farkı biliyordu sanki. Çılgınca belki ama öyle. Yaşlı Tuttu tanınmıştı. Allah cezamı versin, dedi. Elimi uzattım. Bana ver. Ne, sandviçi mi? Evet, onu, parasını ödeyeceğim. Tuttu bana uzattı. Üstteki ekmek dilimini kaldırdım. Salamdan bir parça daha kopardım ve masanın önünde yere bıraktım. Fare hemen yaklaştı. Patilerinin arasına alıp yemeye başladı. Göz açıp kapayana dek salam bitmişti. Tuttu, hay Allah cezamı versin diye bağırdı. Ver şunu bana. Sandviçi geri kaptı, büyükçe bir parça salam kopardı. Parantez. Bu kez bir parçacık değil de kocaman bir lokma. Ve onu farenin o kadar yakınına attı ki neredeyse şapka gibi Stonebat filinin başına geçecekti. Hayvan yine geri çekildi, kokladı. Parantez. Kuşkusuz o bunalım yıllarında hiçbir fareye böyle bir piyango düşmemişti. En azından bizim eyalette. Ve yine bize baktı. Haydi ye şunu, dedi Tuttut. Canı çok sıkkın bir halde. Neyin var senin? Dan sandviçi alıp bir parça salam uzattı. Artık bu bir tören halini almıştı. Fare hemen onu kapıp fırladı. Sonra dönüp koridordan aşağı tecrit odasına yöneldi. Yolda durup bir iki hücreyi dolaştı ve bir üçüncüsüne de şöyle bir göz attı. Yine aklıma birisini arıyor olduğu geldi ve bu kez bu düşünceyi kafamdan silmekte daha zorlandım. Harry yarı şaka yarı ciddi, bundan hiç kimseye söz etmeyeceğim, dedi. Önce kimse ilgilenmez. İkincisi de ilgilenseler bile bana inanmazlar. Tuttut, yalnızca sizin elinizden yedi, dedi hayretle başını salladı. Sonra bir güçlükle eğildi. Farenin yüz vermediği parçayı aldı ve kendi dilsiz ağzına atıp çiğnemeye başladı. Neden yaptı ki bunu? Benim daha iyi bir sorum var, dedi Harry. Percy'nin izinli olduğunu nereden biliyordu? Bilmiyordu, dedim. O farenin bu gece çıkı gelmesi bir rastlantıydı yalnızca. Ancak günler geçip de fare yalnızca Percy'nin izinli olduğu günlerde bir başka vardiyada ya da bloğun bir başka yerinde ortaya çıkınca buna inanmak gittikçe daha güçleşti. Biz, yani Harry, Dan, Brutal ve ben bunun nedeninin Percy'nin sesi ya da kokusu olduğuna karar verdik. Bizzat fare konusunda tartışmaktan özenle kaçındık. Tek sözcük bile etmeden karar vermiştik ki konuşmakla çok özel bir şeyi berbat edebilirdik. Garipliği ve inceliğinden ötürü çok özel ve çok da güzel bir olaydı bu. Şimdi bile anlamadığım bir biçimde ne de olsa Willy bizleri seçmişti. Belki de en doğrusunu Harry söylemişti. Başkaları buna ne inanır ne de aldanırlardı. 4. Sonra Arlen Bitterbrook'un idam günü geldi. Gerçekte şey filan değil ama Washita koruma bölgesinde yaşayan kabilesinin ihtiyar heyetinde ve Cherokee Konseyi'nin bir üyesiydi. Sarhoşken, her ikisi de sarhoşlarken birini öldürmüştü. Şef bir çimento bloğuyla adamın başını ezmişti. Anlaşmazlık konusu bir çift çizmeydi. Böylece o yağmurlu yazın 17 Temmuz'unda benim ihtiyarlar heyetim onun yaşamına son vermek niyetindeydi. Cold Mountain'daki çoğu mahkumlar için ziyafet saatleri çelik kadar katıydı. Ama bu kurallar bizim ev bloktakiler için işlemezdi. Böylece ayın 16'sında Viterbock yemekhanenin yanındaki uzun odaya çağrırıldı. Oda demir kafes teliyle tam ortadan ikiye bölünmüştü. Şef burada ikinci karısı ve çocuklarından hala kendisiyle konuşanlarıyla görüştü. Veda zamanı gelmişti. Onu oraya Bilduç ile geçicilerden iki kişi götürdü. Bizim hepimizin çok işimiz vardı. Bir saate sığdırılması gereken en az iki prova, becerebilirsek üç. Percy Bitterbrook'un idamında Jack Van Hey ile şalter odasına konmasına pek ses çıkarmadı. İyi ya da kötü bir yer mi olup olmadığını bilemeyecek kadar acemiydi daha. Bütün bildiği dikdörtgen kafesli bir pencereden bakabileceğiydi. Gerçi herhalde sandalyenin arkasını seyretmeyi istemesi için bir neden yoktu. Ama yine de kıvılcımların uçuşmasını görebilecek kadar yakındı. O pencerenin hemen önünde üzerinde ne kol ne de kadran bulunmayan siyah bir telefon vardı. Telefon yalnızca dışarıdan çaldırılabilirdi ve o da yalnızca tek bir yerden, valinin makam odasından. Zaman içinde bu resmi telefonun tam da zavallı masumun biri idam edilmek üzereyken çaldığı pek çok hapishane filmi gördüm. Ama benim E blokta geçirdiğim tüm o yıllar boyunca bu telefon hiç çalmadı. Tek bir kez bile. Filmlerde ucuza kurtulunuyor. Masumiyet de ucuz. Bir çeyrek ödüyorsunuz ve bunun karşılığını alıyorsunuz. Gerçek hayatta ise bedeller daha yüksek ve yanıtların çoğu da farklı. Aşağıda cenaze arabasına gidişin provası için bir terzi mankenimiz, gerisi için de tut tut vardı. Yıllar geçtikçe her nasılsa tut tut idamlıkların geleneksel dublörü olmuştu. Kendi başına sevseniz de sevmeseniz de her yıl başında hindi yemek gibi gelenekselleşmişti. Mahkumların çoğu onu sever ve komik aksanını eğlenceli bulurlardı. O da Fransız aksanıyla konuşurdu ama onunki Cajun değil Kanada aksanıydı. Ve yıllarca güneyde yaşamanın sonucu yumuşayıp kendine özgü bir tını kazanmıştı. Brutal bile ihtiyar tutla eğlenirdi. Bir tek benim dışımda. Ben onun Percy Wethmore'un daha yaşlı, daha sönük bir kopyası olduğunu düşünüyordum. Kendi etini avlayıp pişiremeyecek kadar korkak ama mangalda pişen etin kokusunu seven bir adam. Prova da hepimiz hazırdık. Tıpkı asıl günde hep birlikte hazır bulunacağımız gibi. Bruce Howell bizim deyimimizle öne sürülmüştü. Yani o başlığı o takacak, valinin telefonu çalarsa açacak, gerekirse duvarın önündeki yerinden doktoru çağıracak ve zamanı geldiğinde ikinci dereceye geçme emrini verecekti. Eğer her şey yolunda giderse kimse aferin almayacaktı. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler olursa tanıklar Brutal'ı, müdür de beni sorumlu tutacaktı. Her ikimiz de bundan şikayetçi değildik. Bir yararı olmazdı. Ne de olsa dünya dönüyor. Ya tutunup onunla birlikte döneceksiniz ya da ayağa kalkıp itiraz edecek ve dışarı fırlatılacaksınız. Dan, Harry Torvilliger ve ben villa adamlarının bir torbuku binadan dışarı görüşme odasına götürmesinden 3 dakika sonra ilk prova için şefin hücresine gittik. Hücrenin kapısı açıktı ve ihtiyar tuttu, tel tel ak saçları uçuşarak şefin kerevetine oturdu. Tuttu, bu çarşafın her yerinde meni lekeleri var, dedi. Siz kaynatmadan önce olan biteni boşaltmaya çalışıyor olmalı. Güldü. Kapa çeneni tut dediden. Ciddi olalım. Pekala dedi tuttu. Yüz ifadesi hemen ciddileşti. Ama gözleri parlıyordu. İhtiyar tut asla ölüleri oynarken olduğu kadar canlı görünmezdi. Öne çıktım. Arlen Bitterbrook, mahkemenin ve eyaletin temsilcisi olarak şu günde saat 12'yi bir geçe idam edileceksin. Öne çıkar mısın? Tut kerevetten kalktı. Öne çıkıyorum, öne çıkıyorum, öne çıkıyorum, dedi. Arkanı dön dediden ve tuttuk döndüğünde kepekli başını inceledi. Şefin başının tepesi ertesi gece tıraş edilecekti. Bedenin kontrolü de yeniden tıraş edilmesine gerek olup olmadığını görmek içindi. Kıllar elektrik akımını engelleyip işi güçleştirirdi. Bugün yaptığımız her şey işleri kolaylaştırmak içindi. Pekala Arlen gidelim dedim tuttuta ve yola çıktık. Tut koridorda yürüyorum, koridorda yürüyorum, koridorda yürüyorum dedi. Solunda ben, sağında Dan vardı. Harry tam arkasındaydı. Koridorun ucunda sağ, avlunun yaşama arkamızı dönüp depodaki ölüme doğru saptık. Benim odama girdik ve Tut kendisine söylenmeden diz çöktü. Büyük olasılıkla senaryoyu hepimizden daha iyi biliyordu. Allah bilir hepimizden uzun zamandır oradaydı o. Tut tut nasır ellerini kaldırarak dua ediyorum, dua ediyorum, dua ediyorum dedi. Elleri oyunlu resime benziyordu. Hangisinden söz ettiğimi bilirsiniz. Tanrı çobanımdır vesaire vesaire. Harry, Bitterbrook'un kimi var mı diye sordu. Buraya organını sallayan çılgın bir Cherokee büyücüsü getirmeyeceğiz değil mi? Aslında Tut sözümü kesti. Hala dua ediyorum, hala dua ediyorum, hala İsa'ya tövbe ediyorum. Kapa çeneni seni ihtiyar budala dediden. Dua ediyorum, o halde içinden dua et. Brutal depodan ne bekliyorsunuz orada diye bağırdı. Depoda kullanmamız için boşaltılmıştı. Yeniden ölüm çemberindeydik. Bu sanki kokusunu alabileceğimiz bir şeydi. Harry, tut şu çişini diye bağırdı. Bu kadar sabırsız olma. Aslında bir tür bu Hristiyan olduğunu söylüyor dedim onlara. Whittleman Clark için gelen o rahibi de kabul etmiyor. İsmi Schuster. Ben de ondan hoşlandım. İşini hızlı yapıyor ve bunları heyecanlandırmıyor. Ayağa kalk tut. Bugünlük yetecek kadar dua ettin. Yürüyorum dedi tut. Yine yürüyorum, yine yürüyorum. Evet efendim, yeşil yolda yürüyorum. Kısa boy olmasına rağmen yine de odamın öbür yanındaki kapıdan geçmek için eğilmesi gerekti. Bizler daha da fazla eğildik. Bu gerçek mahkumla çok hassas bir andı ve elektriklinin durduğu platforma doğru bakıp da elinde tüfeği Brutal'ı görünce hoşnut bir halde başımı salladım. Tam olması gerektiği gibi. Tut tut basamaklardan inip durdu. Yaklaşık 40 tane katlanan iskemle yerlerine yerleştirilmişti. Butterbrook'un platformu geçeceği yol oturan seyircilerden güvenli bir uzaklıktaydı. Ve garantiye almak için yarım düzine kadar silahlı gardiyan da bulunacaktı. Onlardan Bill Dodge sorumluydu. Düzenin ilkelliğine rağmen daha önce hiçbir mahkum bir tanığı tehdit etmemişti ve bunu böyle sürdürmekte kararlıydım. Tut benim odamdan inen basamakların dibinde eski düzenimizi aldığımızda hazır mısınız çocuklar diye sordum. Başımı salladım ve platforma çıktık. Çoğu zaman olsa olsa bayrağını unutmuş bir muhafız kıtasına benzediğimizi düşünürdüm. Percy depoyla şartel odasını ayıran tel kafesin arkasından benim ne yapmam gerekiyor diye seslendi. Seyret ve öğren diye karşılık verdim ona. Harry de velilerini sosisinden uzak tut diye mırıldandı. Tut tut onu duydu ve güldü. Onu platforma çıkana dek eşlik ettik. Tut kendiliğinden döndü. Eski asker iş başındaydı. Oturuyorum dedi. Oturuyorum, oturuyorum. Elektriklinin kucağına oturuyorum. Sağ bacağının önünde sağ dizimin üzerine çöktüm. Ben de sol bacağının önünde sol dizinin üzerine çöktüm. Eğer mahkum kontraldan çıkacak olursa en zayıf olacağımız an işte buydu. Ara sıra olurdu bu. Her ikimiz de bacaklarımızın arasını korumak için büktüğümüz dizlerimizi hafifçe içe doğru eğdik. Boyunlarımızı korumak için çenelerimizi indirdik. Bir de tabii bilekleri hemen bağlayıp tehlikeyi geçiştirmek için olabildiğince hızlı hareket ettik. Şef son yürüyüşüne terlikle çıkacaktı. Ama boğazı parçalanmış bir adam için çok daha kötüsü olabilirdi demek bir teselli sayılmaz. Ya da husyeleri birer kavanoz kadar şişmiş yerde kıvranan birini. Üstelik 40 kadar tanık, çoğu basından o katlanan iskemlelere oturmuş olan biteni seyrederken. Tuttut'un bileklerini kelepçeledik. Denin tarafındaki kelepçe birazcık büyüktü. Çünkü akım oradan geçiyordu. Bir tarbok ertesi gece oturduğunda baldırı tıraş edilmiş olacaktı. Kızılderililerin genelde vücutlarında pek az kıl olur ama biz yine de işi şansa bırakmayacaktık. Biz Tuttut'un ayak bileklerini kelepçelerken Brutal da sağ elini bağladı. Harry öne çıkıp solu kelepçeledi. İşler bittiğinde Harry Brutal'a başıyla işaret etti. Brutal da Van Hey'e seslendi. Bire getir. Percy'nin Jack Van Hey'e bunun ne anlama geldiğini sorduğunu, parantez, ne kadar az şey bildiğini, Elbrook'ta geçirdiği süre içinde ne kadar az şey öğrendiğine inanmak güçtü. Ve Van Hey'in bir açıklama mırıldandığını duydum. Bugün bire getirin hiçbir anlamı olmayacaktı ama ertesi gece Brutal bunu söylediğinde Van Hey B bloğun ortasındaki hapishane jeneratörünü çalıştıracak düğmeyi çevirecekti. Tanıklar hafif ve düzenli bir vınlama duyacaklar ve hapishanenin her yanında ışıklar daha güçlenecekti. Diğer koğuşlardaki mahkumlar ışıklara bakıp her şeyin olup bittiğini, idamın yapıldığını sanacaklardı. Ama daha yeni başlıyordu. Brutal, Tut'un kendisini görebilmesi için sandalyenin önüne geldi. Arlong Tarbuk, elektrikli sandalyede idama mahkum edildi. Halktan oluşan bir jüri tarafından suçlu bulundu ve bu eyaletin saygın bir yargıcı tarafından idam hükmü verildi. Tanrı bu eyaletin halkını korusun. İnfazdan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Evet dedi Tut. Gözleri parlıyordu. Dudakları dişsiz bir gülümsemeyle gerilmişti. Bir kızarmış tavuk yemek istiyorum. Senin şapkana sıçmak istiyorum. Ve Mavis'in suratına oturmasını istiyorum. Çünkü ben çok azmış bir orospu çocuğuyum. Brutal ciddi ifadesini korumak istedi ama olanaksızdı bu. Başını arkaya atıp bir kahkaha patlattı. Dan tüfekle vurulmuş gibi platformun kenarına yığılıp kaldı. Başı dizlerinin arasında bir tilki gibi oluyordu. Bir elini sanki beynine sahip çıkmak istermiş gibi alnına koymuştu. Harry başını duvara vuruyor ve gırtlağına lokma kaçmış bir ha ha ha sesler çıkarıyordu. Normalde neşesiyle tanınmayan Jack Van Hey bile gülüyordu. Şakadan ben de hoşlandım ama kendimi kontrol edebildim. Yarın gece her şey gerçek olacak ve Tuttut'un oturduğu yerde bir insan ölecekti. Kapa çeneni Brutal dedim. Sen de din, Harry ve sen Tut. Bu türden bir tek daha söz söylersen son sözlerin olur. Van Hey'e gerçekten ikiye çıkmasını söyleyeceğim. Tut iyi laf ettiğini göstermek ister gibi bana sırıttı. Patron yakım iyi laftı. Benim karşılık vermediğimi görünce gözlerini kısıp uzun uzun baktı. Senin neyin var diye sordu. Hiç komik değil dedim. İşte bu kadar. Ve eğer senin bunu görecek kadar aklın yoksa çeneni kapalı tut. Aslında kendine göre komikti ve sanırım beni asıl çıldırtan da buydu. Çevreye bir göz attım ve Brutal'ın gözlerini dikmiş bana baktığını gördüm. Hala hafifçe sırıtıyordu. Allah kahretsin dedim. Bu iş için yaşlanıyorum ben. Yok dedi Brutal. Sen en verimli çağındasın Paul. Ama değildim. Bu kahrolası iş söz konusu olduğunda o da değildi. Ve her ikimiz de bunu biliyorduk. Yine de önemli olan gülme krizinin geçmesiydi. İyi, çünkü isteyebileceğim en son şey ertesi gece birisinin Tut'un esprisini hatırlayıp yine kendini tutamaması olurdu. Böyle bir şeyin idamlık mahkuma tanıkların önünden geçip elektrikli sandalyeye oturana kadar eşlik eden bir gardiyanın gülmekten katılıyor olmasının imkansız olduğunu sanabilirsiniz. Ama insanlar baskı altındayken her şey olasıdır. Böyle bir şey olursa insanlar artık 20 yıl bunu anlatırlardı. Sessiz olacak mısın tut diye sordum. Evet dedi. Öte yana çevirdiği yüzü dünyanın en yaşlı, en somurtkan çocuğu gibiydi. Brutal'a provaya devam edilmesini işaret ettim. Sandalyenin arkasındaki pirinç kancıya takılı torbayı aldım ve tuttudum başına geçirip çenesinin altında hafifçe sıktı. Tepedeki delik iyice genişledi. Sonra Brutal eğildi. Kovadan halka şeklindeki nemli süngeri aldı ve bir parmağıyla bastırıp sonra parmağını yaladı. Sonra süngeri yeniden kovaya koydu. Ertesi gün koymayacaktı. Ertesi gün onu sandalyenin arkasına takılı başlığın içine yerleştirecekti. Bugün değil ama. Tut'un ihtiyar kafasını ıslatmaya gerek yoktu. Başlık çeliktendi. İki tarafından sallanan bağlarla bir kaskı andırıyordu. Brutal bunu yaşlı Tut'un başına koyup siyah torbanın tepesindeki deliğin üstüne yerleştirdi. Tut, başlık takılıyor, başlık takılıyor, başlık takılıyor dedi. Şimdi sesi hem boğuktu hem de söyledikleri ağzının içinde yuvarlanıyordu. Bağlar çenesini açmasına pek izin vermiyordu ve sanırım Brutal bu kez onları provanın gerektirdiğinden biraz daha sıkı bağlamıştı. Brutal geriye doğru bir adım attı. Boş iskemlelere doğru döndü ve şunları söyledi. Arlum bu Tarbuk. Şimdi eyalet yasaları uyarınca ölene kadar vücuduna elektrik verilecek. Tanrı ruhunu acısın. Brutal tel kafesli pencereye döndü. İkiye getir. Yaşlı Tut belki de önceki mizah pırıltısını yeniden sergilemek dileğiyle sandalyede hoplayıp zıplamaya başladı. Elektrikliğine gerçek müşterileri hemen hemen asla yapmazlardı bunu. İşte kızarıyorum diye bağırdı. Kızarıyorum, kızarıyorum. Ah pişmiş bir hindiyim artık. Hilli ile Den'in o yöne hiç bakmadıklarını fark ettim. Elektrikliği arkalarına dönmüş boş deponun öteki tarafına benim odama açılan kapıya bakıyorlardı. Allah belamı versin dedi Harry. Tanıklardan biri bir gün erken gelmiş. Fare kapının önünde oturmuş, kuyruğunu uslu uslu patilerinin üzerine kıvırmış, boncuk gözleriyle bizi seyrediyordu.